Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min ihda al-umam
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1 Mehr 1402, Hicri Gamer'i 7 Rebül Evvel 1445 ve Miladi Takvim'le 23 Eylül 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Burhanettin Dağ ile yapılan röportaj Tarihten Bir Yaprak, Kutsal haftası, Yüzyılda Yüz Gelişme Heftrenk ve Kalıcı Tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi kutsal savunma yılları İslam İnkılabı tarihinde unutulamaz açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi'ni tebrik etti. Emir Abdullahyan, Bercam Anlaşması'na varmanın çok da uzak olmadığını belirtti. Emir Abdullahyan, limanlar ve denizcilik alanlarında Malta ile işbirliğini güçlendirmek istiyoruz dedi. Türkiye, Karabağ'da uzun vadeli barışın tesisinden yana. Ve Türkiye Savunma Bakanı, güçlerimizi Suriye'den çekmek mantıklı değil açıklamasında bulundu. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi kutsal savunma yıllarının İslam İnkılabı tarihinde unutulmaz bir dönem olduğunu belirtti. Tahran Cuma namazı hatibi Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi, dünkü Cuma namazı hutbelerinde, kutsal savunma haftasının başlamasına işaretle bugün İslam İnkılabı tarihinde hassas ve unutulmaz bir gündür. İran halkı rahmetli İmam Hümeyni liderliğinde, Irak'ın İran'a karşı dayattığı savaştan bölge ve dünya ülkelerine İran için bir dönüm noktası olan 8 yıllık kutsal savunma yarattı dedi. Hacı Ali Ekberi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 87. oturumuna katılmak üzere gittiği New York ziyaretine değinerek bu ziyaretin dünya medyası ve dünya halklarına karşı İran halkının temsilcisi olarak direniş diplomasisinin başarılı bir örneği olduğunu belirtti. Tahran Cuma namazı hatibi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı New York ziyareti ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımında dünya mazlumlarının, şehitlerin ve İran halkının seslerinin duyulduğunu belirterek İran Cumhurbaşkanı'nın dünyadaki gelişmeleri ve dünyada oluşan yeni düzeni analiz ettiğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi'ni Suudi Arabistan Milli Günü nedeniyle tebrik etti. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reis'i gönderdiği ayrı mesajlarda Suudi Arabistan Milli Günü'nü Kral Salman bin Abdülaziz Ali Suud ve Veliaht Prens ve Krallığın Bakanlar Konseyi Başkanı Muhammed bin Salman bin Abdülaziz'e tebrik etti. Bu habere göre Riyad'daki İran Büyükelçiliği de Perşembe günü Suudi Milli Günü'nün gelişi nedeniyle bu ülkenin hükümetini ve halkını tebrik etti. İran'ın Riyad Büyükelçiliği'nin bu vesileyle yayınladığı mesajda şu ifadeler yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Riyad Büyükelçiliği Suudi Arabistan Milli Günü vesilesiyle el içten tebriklerini duyururken bu ülkenin liderliğine, hükümetine ve halkına en iyi ilerlemeyi, esenliği ve mutluluğu diler. İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler iki kardeş ülkenin ve Müslüman halkın menfaati doğrultusunda güçlendirecektir. Bu habere göre Suudi Arabistan'da 23 Eylül 1932 yılında Kral Abdülaziz tarafından bu ülkede krallık kurulması münasebetiyle Suudi Arabistan Milli Günü olarak adlandırılmıştır. Ülke her yıl 23 Eylül'de Milli Günün ülke çapında geçit törenleri, konserler ve havai fişek gösterileri gibi etkinliklerle kutluyor. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, eğer Amerikan tarafı çoğulculuktan çıkıp gerçek niyetini ve iradesini gösterirse, tüm tarafların Bercam nükleer anlaşmasına dönmesi ve İran'a yönelik yaptırımların iptali konusunda bir anlaşmaya varması çok da uzak olmadığını belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan, Cuma günü New York'ta İran Press ve İran'a muhabirine verdiği demişti, şunları söyledi. Geçen hafta İran ile Amerika arasında tutuklu takasında gerçekleştirilen ve toplantıda belirttiğim eylem göz önüne alındığında, Amerikan tarafının çok yönlü anlaşmaların dışına çıkıp gerçek niyetini ve iradesini göstermesi durumunda tüm tarafların Bercam'a geri dönmesi ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda bir anlaşmaya varılması çok da uzak olmadığı kanaatindeyiz. Emir Abdullahyan, Astana'daki önemli toplantıya ilişkin ise şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yaptığı Astana toplantısında Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları ve ikinci bölümde Suriye'nin Birleşmiş Milletler İşleri'ndeki özel temsilcisi Geir Pedersen ile Suriye halkının son durumunu ve karşılaştığı sorunları ele aldık. Dışişleri Bakanı ayrıca şunları kaydetti. Bu toplantıda Suriye'nin bazı bölgelerindeki ekonomik sorun, Batılı ülkelerin yaptırımları, terörizmi ve IŞİD'in bu ülkedeki temel zorluklar olmaya devam ettiği vurgulandı. Ve temsilcisinden bu kuruluşun Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilmiş insanların ülkelerine dönüşü için gerekli altyapıyı sağlayacak bir plan sunmasını ve mali destek sağlamasını istedik. İran ve Vietnam Dışişleri Bakanları bir araya gelerek ikili ilişkiler ve alakalı konular üzerinde görüş tatilinde bulundular. Boete Hanason ile görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ile Vietnam arasındaki ilişkileri köklü, dostane ve gelişen bir ilişki olarak değerlendirdi ve İran'ın bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti. Emir Abdullahyan, Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamlarını Dışişleri Bakanı aracılığıyla Vietnamlı mevkidaşına ileterek Vietnam Parlamentosu Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde Tahran'a yaptığı ziyaretin güzel sonuçlarına ve bu gezi sırasında imzalanan belgelere dikkat çekerek İran İslam Cumhuriyeti iki ülke arasında işbirliği konusunda ortak bir komisyon kurmaya hazır açıklamasında bulunarak Vietnamlı mevkidaşını İran'ı ziyaret etmeye davet etti. Vietnam Dışişleri Bakanı da bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin eski ve köklü olduğunu değerlendirerek, Vietnam Parlamentosu Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde İran'a yaptığı ziyaretin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vietnam Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşı ile istişare ve görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi. İranlı mevkidaşı tarafından davetine yanıt olarak İran'a gitmeyi memnuniyetle karşılayan Tahanason, karşılığında İranlı mevkidaşını Vietnam'a ziyaret etmeye davet etti. İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı oturum aralarında Malta Dışişleri Bakanı Jan Borg ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında liman ve denizcilik alanlarındaki işbirliğinin güçlendirmekle ilgilendiklerini belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin gelişmişteki iyi kayıtlarına değinerek bu işbirliğinin yakın zamanda doğru yolda olmasını umduğunu ifade etti. Ayrıca Malta'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üyeliğine atıfta bulunan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian bunu uluslararası adalette yapıcı bir rol oynama fırsatı olarak değerlendirdi. Malta'nın Avrupa Birliği üyeliğine ve Avrupa yapılarına değinen Emir Abdullahian, Avrupa Birliği'nin üst düzey siyasi yetkilisi Borrell ile yaptığımız görüşmede, İran ile Avrupa Birliği arasında daha ciddi görüşmeler yapılması konusunda mutabakata vardık diye kaydetti. Malta Dışişleri Bakanı Avrupa İşçileri ve Ticaret Bakanı Jan Borg, gelişmeleri bilmek ve daha iyi anlamak için her zaman bir araya gelip konuşmamız gerekiyor ve İran'ın dış ve bölgesel ilişkilerinde olumlu gelişmelerin ilerlemesini destekliyoruz ifadesini kullandı. İsviçre Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Tahran'daki Amerikan çıkarlarının koruyucusu olarak İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Fars Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri ve Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nın ortak toplantısından çıkan bildirinin yayınlanmasının ardından İran'a yönelik temelsiz suçlamalara ilaveten İslam Cumhuriyeti'nin 3 İran adasındaki toprak egemenliğine karşı kabul edilemez iddialar öne sürüldü ve Amerikan hükümeti de bunu destekledi. Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği Maslahat Güzarı, İran'daki Amerikan çıkarlarının koruyucusu olarak Amerika'nın 3. Daire Başkanı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ve Amerikan hükümetinin bu tutumuna ve provokatif eylemlerine karşı İran İslam Cumhuriyeti'nin güçlü protesto ve kınamaları kendisine iletildi. İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'na hitaben şu ifadeler kullanıldı. İran İslam Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü savunmaya ve Amerikan hükümetinin deniz ve ticari taşımacılığın güvenliğiyle ilgili tehditlerine karşı güvenliğini ve çıkarlarını korumaya kararlıdır. Ve milli çıkarlarını güvence altına almak için bu konuda gerekli tedbirleri uygulayacaktır. Bölgede güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik sorumlu akıllı yaklaşımını esas alan İran İslam Cumhuriyeti, İranofobi politikasının devam etmesiyle Amerika'nın bölgenin zenginliklerini ve kaynaklarını yağmalamaya devam etmesine izin vermeyecektir. İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği Maslahat Güzarı da durumu derhal Amerikan hükümetine ileteceğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri dün 31 Şehriver Cuma günü Kutsal Savunma Haftası'nın başlamasıyla İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin türbesi yakınında bir geçit töreni düzenledi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri dün Tahran'da düzenlediği geçit töreninde çeşitli etnik gruplardan güçlerde hazır bulunarak İran'daki etnik grupların birliğini ortaya koydu. Ordunun çeşitli teçhizat ve sistemleri sergilediği törende yaklaşık 16 farklı tipte insansız hava aracının da bulunması dikkat çekti. Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Emin Mirzazade Greco-Roman Stil 130 kilo finalinde Türk rakibi Rıza Kayaalp'ı yenerek altın madalya elde etti. Dünya Şampiyonası güreşinde final maçları ve ilk 4 siklet klasmanı Cuma gecesi Belgrad'daki Stark Arena'da başladı. Emin Mirzazade ve Rıza Kayaalp ilk 4 sikletin en hassas final karşılaşmasını gerçekleştirdi. Bu karşılaşmada Mirzazade hesaplı bir mücadele sergileyerek rakibini 2-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce İran güreş takımı Dadmers 55 kiloda, Mohmedi ise 82 kiloda bronz ve gümüş madalya kazanmıştı. İran ilk 4 sikletten 60 puan almayı başardı ve dünya takım sıralamasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Türkiye Savunma Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ'daki askeri operasyonların ardından uzun vadeli barış sağlanacağı ve barış anlaşmasının maddelerinin hayata geçeceği yönündeki umudunu dile getirdi. Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Gülen, Karabağ'da son dönemde yeniden başlayan çatışmaya ilişkin dün şunları söyledi. Yeni bir günlük çatışmaların sonunda onlar teslim olacağımızı, tüm silahlarımızı bırakacağımızı ve burayı terk edeceğimizi söylediler. Güler daha sonra Erivan'a yönelik kışkırtıcı açıklamalarda bulunarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan onların oradakilerle Karabağ hiçbir ilgilerinin olmadığını, sizin onlarla bir ilginiz yoksa onları kim destekliyor ifadesini öne sürdü. Türkiye Savunma Bakanı ayrıca şunları söyledi. Özellikle Ermenistan'ın üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmesi ve barış anlaşmasının maddelerini bir an önce hayata geçirmesi ve bölgede barış ve huzur ortamının oluşması halinde bu olayların uzun vadeli barışa doğru bir adım olması ümit edilmektedir. Bu yıllarda Türkiye, Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki savaşta Bakü'yü tek taraflı olarak tamamen desteklemiştir. Türkiye Savunma Bakanı, Suriye'deki durum istikrara kavuşuncaya kadar Türkiye'nin bu ülkeden güçlerini çekmeyeceğini belirtti. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimsenin toprağında gözlerinin olmadığını belirterek artık ülkemizde 4 milyon İdlib'de ise 5 milyon Suriye vatandaşının her an Türkiye'ye kaçma ihtimali varken bize Suriye'yi terk edelim demek doğru değil. Güvenliği garanti etmeden Suriye'den nasıl ayrılırız dedi. Sırada bültenimizin son haberi var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde 12 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Türkiye basınında aktarılan haberde Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan terörist grup belirlendi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakiyin.
Biransi tatarristina i vushim ochenye.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezinin deniz ve kara bazlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu duyurdu. Ukrayna gelişmeleriyle ilgili aslında çeşitli haberler özellikle hem Batı tarafından hem de Amerika tarafından yayınlanmaktadır değerli dinleyiciler. Örneğin geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray Ukrayna'nın misket bomba kullandığını doğruladı. Bu haberle ilgili yine de Rusya'dan bu konu hakkında bazı benzer açıklamalar medyaya yansıdı sevgili dinleyicilerimiz. Bu haberle yayınlanırken değerli dinleyiciler, dünya ekonomisi özellikle Batı'nın Ukrayna gelişmeleri sırasındaki ekonomisi çok konuşuluyor. Rusya'nın bu savaşta nasıl bir galibiyet elde ettiği veya edeceği de konuşuluyor. Bunların arasında Amerika'nın dolarının zayıflaması ve daha doğrusu Doğu Blok'un bunlara karşı aldıkları kararlarda nasıl bir aslında siyaset izleyebilecekleri de konuşuluyor. Hepsi bugünkü gündemde kısa olarak uzman konuğumuzla bunları gözden geçirmeye çalışacağız değerli dinleyicilerimiz. Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Selamun aleyküm. Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Burhanettin hocam, şimdi biz Ukrayna gelişmeleriyle ilgili sizinle defalarca bu savaşa ilişkin detayları konuşmuşuz. Şimdi daha doğrusu genel bir anlamda Batı'nın bu savaştan etkilendiği ve aslında ekonomisinin nasıl bir seviyeye ulaştığı son günlerde konuşuluyor. Biliyorsunuz son günlerde de bazı gelişmeler oldu. İran'ın BRICS'e üyeliği ve efendime söyleyeyim, Doğu blokunda bir güçlenme simgesi medyalara yansıdı. Acaba İran bundan sonra nasıl bir etki bırakacaktır BRICS grubunda ve buna paralel olarak da Ukrayna'daki gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. Rusya'nın elde ettiği zaferleri son günlerde kimi uzmanlar analiz ediyorlar bu Ukrayna Savaşı ile ilgili. Genel bir tabloda siz nasıl bir vizyon çiziyorsunuz Batı'nın bu savaştan etkilendiği ekonomisi hakkında efendim?
Evet, izleyicileri, dinleyicileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yani savaş kısacası hakikaten uluslararası bir komplo senaryo ve kurbanı ise Ukrayna, Ukrayna halkı, Ukrayna devleti, ülkesi oldu. Yanlış politikalar, efendim aşırı sağcı ve radikal politikalar ve çıkışlar bu ülkenin zararına oldu. Hatta şimdiden yani Ukrayna'nın gelecekte belki yok olma tehlikesi dahi konuşuluyor. Çünkü Polonya'nın da Ukrayna toprağında gözü var. Yani Batı Ukrayna, bundan sonra Lviv yakınlarında büyük bir Rus çoğunluk var. Belarus ile birlikte. Bunlar da konuşuluyor ama Ukrayna savaşı Batı ekonomisi üzerinde, bilhassa Avrupa ekonomisi üzerinde çok ciddi etkiler bırakmıştır. Alman ekonomisi, Avrupa ekonomisinin motoru hükmünde olan Alman ekonomisi biliyorsunuz ki daralmaya başladı. %0.3 oranında endüstride daralma meydana gelmiştir. Ve ihracatta ciddi ciddi kayıplar söz konusudur. Bu her gün Alman basınında, bilhassa Almanya iktisadi haberlerinde yayılmaktadır. 3 seneden beridir Almanya doğru dürüst toparlanamıyor. İşte bu toparlanamayışın nedenleri konuşuluyor. Ukrayna savaşı başladığı zaman Avrupa'nın yanlış bir hesabı oldu. Avrupa Rusya'yı ekonomik olarak çökerteceğini zannediyordu. Oligarşların Putin'den uzaklaşacağını zannediyordu. Ama bunlar olmadı. Rusların devleti bazı ciddi adımlar atarak rubleyi güçlendirdi ve enflasyonun önü alınmış oldu. Beklenen o enflasyon veya ekonomik daralma Rusya'da söz konusu olmadı. Yani sihir sahirine geri döndü. Avrupa'daki kayıp veya Avrupa'daki ekonomik duraklama Rusya'ya göre çok çok daha şiddetlidir. Birkaç önemli adım atıldı. Bunların Rus ekonomisine büyük darbe vuracağı düşünülüyordu ama hiçbiri uygulanmadı. Mesela Rus gaz ve petrolün taban fiyat getirildi. Bu taban fiyata riayet eden yok. Rus gazı ve petrol yine Avrupa piyasasına geliyor. Avusturya üzerinden, efendim, Çek Cumhuriyeti'nden veya başka kanallar var. Buralardan geliyor yani piyasaya, Macaristan üzerinden. Diğer taraftan Alman şirketleri, büyük önemli şirketler tekrar geri döndüler Rusya'ya. Bu da şunu gösteriyor ki paranın dini imanı yoktur. Özel sektör ve endüstri daha fazla ambargolara eşlik etmeyecektir. Ve ambargolar ciddi bir şekilde deliniyor. Ruslar da bunun farkındadırlar. Askeri olarak baktığımız zaman tam bir senelik bir hazırlık yapıldı. İşte tanklar verildi. Leopard tankları, Challenger efendim, tankları, füzeler, raketler, işte Ukrayna karşı saldırıya hazırlanıyor. Karşı saldırıdan büyük ümitler bekleniyordu. İşte Ukrayna en azından Doğu Ukrayna'daki toprakların büyük bir kısmını Rus işgalinden geri alacaktır. Ama beklenen bir başarı elde edilmedi. Ukrayna büyük büyük kayıplar ve zayiatlar verdi. Hatta Amerikan istihbarat, askeri istihbarat birimleri 120 bin ölü ve yaralıdan bahsediyorlar. En az 40 bin ölü var ve 80 bine yakın da yaralı vardır. Hatta bir Amerikan askeri uzman 120 bin mezarın kazıldığından uydu görüntüleriyle haber verdi. Ve ikinci bir karşı saldırı için Amerika resmen Beyaz Saray açıklama yaptı. Böyle bir destek sunulmayacaktır 2024'te. Konvansiyonel olarak baktığımız zaman Ruslar yani savaşı NATO'ya karşı kazanmış durumdalar. Ve Ruslar şimdi yıpratma taktikleri kullanıyorlar. Rusların artık toprak için saldırı başlatmaları filan düşünülür. Belki sonbaharda eğer savaş son bulmasa bir Rus karşı saldırısı söz konusu olabilir. Bu haber bugün Ukrayna tarafından da doğrulandı. Ruslar bizi oyalıyorlar ve yıpratma taktikleri kullanıyorlar. Onun için çözüm araçlarına başlanmıştır. Avrupa'da da muhalif sesler yükseliyor. Bir an artık bu savaşa son vermesi gerektiği yönünde. Öte yandan tabii ki BRICS önemli bir oluşumdur. BRICS'e katılan ülkelerin son dönemde katılan 8 ülkenin BRICS'e kazancı şudur. Enerji piyasası. Enerji önemlidir. Yani zaten savaşların büyük bir kısmı enerji kaynaklarına hakimiyet sağlamaktır. Enerji kaynaklarını kontrol altında tutmaktır. Suriye'deki savaşta budur, Libya'daki savaşta budur, Afrika'daki savaşta, Nijer'deki savaşta, sahil bölgesindeki gerilimde, tırmanışta yine enerji ve uranyum kaynaklarını kontrol altında tutma savaşıdır. BRICS'in kazanımı şu oldu. BRICS bundan böyle dünya enerjisinin %80'ini kontrolünde tutacaktır. Bu da ne demektir? Yani petrol dolar için önemli bir destek ama bu petrol ve gaz yataklarının büyük bir kısmının %80'inin BRICS kontrolüne geçmesi demek. Bundan böyle Amerikan doları çok sıkıntılı ve sancılı günler yaşayacaktır. Çünkü petrol milli paralarla veya ileride ortak bir para çıkarılabilir. Bunun çalışmaları, fizibilite çalışmaları yapılıyor. O para çıktığı zaman veya o para da çıkmasa dahi rupi ile, yuan ile, ruble ile devletler ticaret yaptıkları zaman dolar büyük bir darbe alacak.
Tahran Radyosu.
Doğrudur. Şimdi son soru olarak Burhanettin Hocam, sizce Ukrayna bu savaştan sonra acaba yine tekrardan Batı'nın ve Amerikan desteğini alabilecek mi kendisi için?
Ya zaten şimdilik bu yönde çalışmalar var. Batı Ukrayna'ya ekonomik destek sağlayacak. Batı Ukrayna'ya işte bazı güvenceler verecektir ama NATO'ya alacağını tahmin etmiyorum. Bunun karşılığında ise Zelenski barışı kabullenecektir, ateşkese gidilecektir. Ondan sonra Güney-Kuzey Kore arasında olduğu gibi müzakereler devam edecektir. 50 senedir müzakereler devam etmiş, ne barış ne savaş, sadece ateşkes durumu söz konusu. Öyle bir tablo ile biz karşı karşıya kalacağız. Bir ihtimalle de belki Zelenski eğer daha fazla diretirse Zelenski yönetimi değiştirilebilir. Çünkü Zelenski'nin artık yani Ukrayna ordusu içerisinde de, Ukrayna halkının nezdinde de bir fazla bir makbuliyeti yoktur. Onun yani bu memleketi bu hale sürüklediği herkese aşikardır.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Sağ olun, teşekkürler.
Çok efendim. Sağ olun. Allah'a emanet olun, çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk. Ukrayna savaşı ile ilgili yaşanan gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık genel olarak değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 1 Mer 1402, Hicri Kameri 7 Rebiyül Evvel 1445 ve Miladi 23 Eylül 2023 Cumartesi. ...121 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Mer 1281'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu ve inkılap rehberi Ayetullah Luzma Seyyid Ruhullah Musevi Hümeyni İran'ın Hümeyn kentinde dünyaya geldi. Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hayri Yezdi'nin nezdinde harici dersleri öğrenen İmam Hümeyni, Kum İlmiye Havzası'nın kurulmasının ardından bu kente gitti ve burada Şeyh Ali Ekber Yezdi ve Muhammed Ali Şahabadi gibi alimlerden dersler aldı. İmam Hümeyni doğduğu kent olan Hümeyn şehrinde halkın sığınağı ve dini konularda hidayetçisiydi. Çok üstün bir zekaya sahip olan İmam Hümeyni zamanın ilimlerini ve Arap edebiyatı, mantık, fıkıh, usul ve bunun gibi dini ilimleri çocukluk ve gençlik döneminde öğrenerek Erak İslami İlimler Havzası'na gitti. İmam Hümeyni kapitülasyon yasasına itiraz etmekten dolayı Türkiye ve Irak'a sürgün edildi. Ardından Paris kentine hicret yaptı. İmam Hümeyni yaklaşık 15 yıl İran'dan uzakta kaldıktan sonra nihayet 1357 yılının Behmen ayında İran'a döndü ve İslam Cumhuriyeti'ni kurdu. İmam 10 yıllık liderliği sırasında devrim sonrasında ve savaş sırasında yaşanan korkunç olaylarda devrime önderlik etti. İstikbar karşısında adalet taleplik ve hak talepliği haykırdı. Nihayet İmam 14 Hordat 1368'de 88 yaşında vefat etti ve görkemli bir törenin ardından Tahran'daki Beheşte Zehra'da toprağa verildi. Yıl önce bugün Hicri Kameri 7 yıl evvel 342'de Hicri Kameri 4. yüzyılın ünlü alim, edip ve şairi Ali bin Muhammed Tenohi 64 yaşında Irak'ın güneyinde Basra kentinde vefat etti. Bugünkü Doğu Türkiye'de bulunan Antakya'da dünyaya geldi ve gençliğinde Bağdat'a giderek oraya yerleşti. Tenohi, kelime bilgisi, geometri ve edebiyat bilimlerinde döneminin ünlü şahsiyetlerinden biri olarak kabul edildi. Tenohi Bağdat'tan sonra Basra'ya giderek kadılık yaptı ve bu nedenle Kadı Tenohi olarak tanındı. Güzel konuşma yeteneği de vardı ve bu nedenle Irak'ın önde gelenleri arasında üstün bir hatip olarak ünlendi. Tenohi'nin geride bıraktığı şiir divanının yanı sıra El Aruz kitabı gibi eseri geriye bıraktı. Yıl önce bugün 23 Eylül 1877'de Fransız müneccim ve Nepton gezegeninin kaşifi Orion Louvrier hayata veda etti. Bu Fransız bilim adamı yoğun araştırmalar ardından Nepton gezegenini keşfetti. 91 yıl önce bugün 23 Eylül 1932'de Suudi Arabistan ülkesi kuruldu ve Abdülaziz bin Suud ülkenin kralı oldu. Arap Yarımadası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke kentinde zuhur ettiği yerdir. Arabistan, Kameri 3. yüzyılın başlarından itibaren Abbasiler hükümetinden çıkmış ve birkaç yüzyıl boyunca istikrarsız bir durumla karşılaştı. 16. yüzyılda Osmanlı yönetimi Arabistan'ı ele geçirdi. Suud'un Arabistan'ı yönetme çabaları 18. yüzyılın ortalarında başladı ve 20. yüzyılın başlarında yoğunlaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kutsal savunma kültürü, bileşenleri ve özellikleri.
Hicri Şemsi 31 Şehriver, miladi 22 Eylül, Irak Bağız rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı dayattığı savaşın başlangıcı yıl dönümü olarak İran'da Kutsal Savunma Haftası'nın ilk günü olarak takvimlere geçmiştir ve Hicri Şemsi 31 Şehriver 6 Mehir günler arasında devam etmektedir.
Bu bağlamda hazırladığımız özel sohbetimizde kutsal savunma kültürü, bileşenleri ve özelliklerini kısaca değinmek istiyoruz.
Irak Bağız rejiminin Eylül 1980'de İran'a saldırısının yıl dönümündeyiz. İranlı kadın, erkek ve gençlerinin direnişi ve destansı hareketleriyle İran halkının tarihi geçmişinde altın yaprak yaratan bir saldırı. 8 yıllık savaşın İran'a dayatılması, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İran halkının özgürce yaşaması ve küresel istikbarla savaşması için ikinci birlik ve hareket dalgasını beraberinde getirdi. 8 yıllık kutsal savunma, onur, inanç, sevgi, cesaret, beceriklik ve fedakarlık gibi değerler savaşın sayısız acısının kalbinden billurlaşarak ortaya çıktı. 8 yıllık kutsal savunma, İslami vatan, inkılap ve mektebini savunma yolunda yiğitlik ve şehadet mertebesine nail olan ve İslam inkılabı düşmanlarına kendi hedeflerine ulaşmada başarısız kılan bir milletin sebat, yiğitlik ve fedakarlık hikayesidir.
İran, saldırgan Irak Bağız rejiminin saldırısına karşı iman gücüne dayanarak İmam Hümeyni'nin eşsiz rehberliği, yeni savaş taktikler ve halkın karşılıksız desteği ve geniş çapta savaş meydanlarına katılması ile saldırgan Bağızcı ordu güçlerin kendi topraklarından sürmeyi ve Irak'ın cani diktatörü Saddam'ın amaç ve hedeflerine ulaşmasını engellemeyi başardı. 8 yıllık savaş, iki kutuplu dünya ve soğuk savaş dönemindeki en nadir ve en müstesna savaşıdır. Dönemin iki süper gücünün pratikte aynı cephede yer aldığı ve Irak'taki Bağız rejimine kapsamlı destek sağladığı bir savaş.
Irak'ın Bağız rejiminin İran ile 8 yıllık savaşı tanımı, temeli, niteliği, sınıflandırılması ve motivasyonu bakımından diğer savaşlardan farklıdır. Tabii ki İran ve Irak arasındaki savaş, İranlılar için sadece iki ülke arasındaki çatışmadan ibaret değildi. Bu savaş, İran halkı açısından hak ile batıl savaşıydı. Zira bu savaş İran'a dayatılmıştı. Fakat dayatılan savaş İran halkını teslime zorlayamadı. İran halkı Yüce Allah'a tevekkül ederek saldırgana karşı yiğitçe direndiler.
Genellikle savaşların başlangıcında her iki taraf savaşmak için tam veya kısmen hazır durumdalar. Halbuki İran, İslam İnkılabı'nın zaferinden daha 19 ay geçerken bir savaşa girmek için gerekli zihinsel ve pratik olarak hazır değildi. İranlı savaşçıların kutsal savunmadaki motivasyonu maddi sebepler değildi. Zira onlar Allah rızası için tehlike meydanına ayak basıyorlardı. Tam da bu mesele onların 8 yıllık savunmadaki zaferlerinin sebebidir. Bu savaş konvansiyonel savaşlardan farklıydı. Zira bu savaşın bir tarafında en az olanaklarla tüm dünyaya karşı direnen savaşçılar vardı. Buna ilaveten halkın savaşa verdiği destek ise şaşırtıcıydı.
İmam Hümeyni'nin manevi ruhu büyük bir kitleyi savaş meydanına taşıyordu. Savaşçılar ise ne para ne de makam peşindeydiler. Onlar ilahi ve şer'i görevlerini yerine getirmek istiyorlardı. Bu savaşın en önemli özelliği Allah'a olan inançtı. Allah'a iksen alan İran savaşçıları dünyadaki diğer orduların aksine tüm anlarını Allah'a odaklandılar. Bu ise onların toprağı fethetmeyi ilk hedef olarak bilen diğer stratejilerin tersine bunu ikincil hedef olarak görmelerine sebep oldu ve bu konu tüm insanlık tarihinde eşsiz bir olaydır.
İmam Hümeyni, İranlı savaşçıların bu özelliğini işaretle sadece Allah'a iman ve İslam yolunda şehadete olan aşk ve fedakarlık ve özveri ruhu onların bu eşit olmayan savaşındaki silahlarıydı buyurdu. İslam İnkılabı'nın büyük önderi bir başka yerde de şöyle buyurdu. bizim halkımızı muzaffer kılan Allah'a iman ve şehadet aşkıydı. İran halkının hiçbir şeyi yoktu ve inancı vardı ve inançları tüm güçleri yendi.
Evet, her şeyin merkezinde Allah, her şeyin başında onun rızası varsa şüphesiz zafer getirir. Nitekim Kur'an-ı Kerim Âl-i İmran suresinin 139. ayetinde şöyle buyuruyor. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Evet, aslında Allah'a iman ve inanç İranlı savaşçıların kanlarının son damlasına kadar fedakarlık yapmalarına sebep oluyordu.
Sekiz yılı kutsal savurma yıllarının bir diğer özelliği İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı ve Aşura olayının İranlı savaşçıların Bağızçı Irak ordusuna karşı savaşını etkilemesiydi. İslam tarihinin asırlar süren mücadelesi boyunca hiçbir inkılap ve hiçbir hareketin İslam inkılabı ve hiçbir sahnenin kutsal savurma sahneleri kadar Aşura inkılabı ve Hüseyin-i Kerbela'ya benzemediği söylenebilir. Kutsal savurma cephelerinde binlerce olay bugünü dünde Aşura'ya bağlıyor ve Kerbela kokusunun duyulmasına sebep oluyordu.
Sloganlar, vasiyetnameler, operasyonlar, operasyon isimleri, operasyon geceleri, mektuplar, mezar yazıları, rehber ve imam ve savaşçıların muktedasının sözleri, şehit aileleri, hatıralar ve cephelerdeki sahneler, söz konusu tarihin iki kesitinde ilginç ve düşünülmesi gereken bağların olduğunu gösteriyordu. Bu bağlamda yapılan araştırmalar ve ortak yönlerinin gösterilmesi sadece Aşura kültürünün hayatı ve etkinliği ve doğurganlığını anlatmakla kalmıyor. Üstelik kutsal savunma yılları ve İslam inkılabının sağlığı, azameti, saygınlığı ve kutsallığını gösteriyor.
8 yıllık kutsal savunma yıllarında İranlı savaşçılar her şeyi Kerbela ile ölçtüler. Ve Kerbela aynasında en ufak aynadan Hazreti Ali askerden, Aşura'nın en güzel aynası Hazreti Hüseyin aleyhisselama kadar kendilerini gördüler. Savaş meydanlarında savaşan yaşlıların yüzü Habib bin Mezahir'i andırıyordu. Genç erişkinler Kasım'a benzetilirdi. Komutanlar Ebu'l-Fazl ve gençler Ali Ekber'e. Cephelerden ailelere ulaşan mektuplarda Zeynep'in sabrına tavsiye ediliyordu. Hatta bombardımanlarda ve füze saldırılarında şehit olan çocuklar ise Ali Asker'e benzetiliyordu.
İslam inkılabı ve özellikle 8 yılla kutsal savunma dönemindeki önemli konu halk ve savaşçıların İmam Hümeyni ile Ebu Abdullah aleyhisselam ve savaş cephelerini Kerbela ve Aşura arasında buldukları benzerliklerdir. Belki de bu kavram ve ince bakış hareketimiz Hüseyinidir, rehberimiz Hümeyni'dir sloganında gizlidir. İmam Hümeyni'nin Resulullah Efendimiz'in hanedanından olması ve onun sözleri ve siyerinin aynı yolu ve sözleri andırması halkın böyle düşünmesine sebep oluyordu. İmam Hümeyni Aşura hareketinden ve cephelerin, savaşçıların, şehitlerin ve insanların İmam Hüseyin Aleyhisselam ashabına benzerliğinden defalarca bahsetmiştir.
Tahran Radyosu.
İranlı savaşçılar da böyle bir inançla kendilerini aynı yolda buluyorlardı. Kutsal Savunma Yılları şehitlerinden biri vasiyetinde şöyle yazıyor. Bizleri sıcak ve rahat yataklarımızdan çıkartıp aşkla savaş meydanına getiren, zorluklara cani gönülden katlanmamıza ve maşuk vuslatının şevkiyle can pahasına direnmemize sebep olan bu cazibe nedir? Gerçekten bunca güzellik bizim pastarlarımızın mücadele sahnesindeki azametinden hayrete düşmüştür ve bunca fedakarlık ve özverinin sebebi ise maddi ve dünyevi kriterlerle ölçülmelidir. Halbuki bizim mantığımız maneviyat ve aşk mantığıdır ve tıpkı bir mum gibi eriyip aydınlatmaktadır. Şimdi bizler savaş siperlerimizden zamanımızın Hüseyin'inin yardım talebini duyduk ve lebbek diyerek aşkla şehadet meydanlarına koştuk. Belki Allah evliyalarına ulaşma başarısını bize nasip eyler.
Kutsal savunma döneminin önemli özelliklerinden bir diğeri ise İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve başkumandan İmam Hümeyni'nin eşsiz rolüydü. Öyle bir lider ki manevi konuşmalarıyla insanın insanlığını bir başka şekilde yarattı. Kendini yetiştiren insanları yarattı ve kalemi ve Mesih ruhuyla şehitler yarattı ve onlara örnek oldu. Öğretileriyle savaşı toprak savaşından inanç savaşına çeviren İmam Hümeyni'nin bu becerisi kutsal müdafaanın önemli özelliklerinden biridir. İmam, savaşı coğrafi ve sınır tanımayan, şirk ve küfrün var olduğu müddetçe sürebilen dini ve inanca dayalı bir savaş olduğunu belirtiyordu.
Nitekim imam şöyle buyurdu. Biz şimdi dinimiz için savaşıyoruz, toprağımız için savaşmıyoruz. Savaş hangi gün biterse biz o gün güler yüzle Irak halkını kucaklarız ve artık savaş olmayacak. Bizim savaş İslam ve küfür savaşıdır. Bir ülkenin başka bir ülkeyle savaşı değil. Şia mezhebinde veli-i fakihe itaat, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme itaat doğrultusunda tanınırsa, rehberin bir tek işaretiyle savaş meydanları bilinçli seçim ile karşılaşıyor ve sıradan sonuçların ötesinde getirileri olur. İmam Hümeyni, şehitlerin modeli ve muktedaları olarak şehadet talep güçlerin hidayeti ve komutanlığı ve toplumda gönüllü seferberlik düşünce kültürünün ihyasında büyük rolü vardı.
Kutsal savunma döneminde çeşitli etnik gruplar, kültürler, diller ve mezheplere sahip olan İran, tarih boyunca eşsiz bir vahdet ve ulusal birliğe ulaştı. Tüm İran yekpare ve kendiliğinden İmam Hümeyni'nin liderliğinde tek bir hedef uğruna hak ile batıl savaş meydanına gittiler ve bu birlik ve vahdet daha da yoğun ve iyi olarak halen devam ediyor ve bu da savaşın bereketlerindendir.
Gençlere inanmak kutsal savunmanın bariz özelliklerindendi. Dünyanın başka hiçbir yerinde sivillerin bunca etkin ve geniş çapta savaş meydanına akın etmeleri görülmemiştir. Fakat kutsal savunma yıllarında 13 yaşındaki gençten 70 yaşındaki yaşlı adama kadar herkes kendi iradesiyle inancını savunmaya gelmiş ve dünyayı bunca yüksek moral ve motivasyondan hayrete düşürmüştür. 8 yıllık savaşı kutsal kılan kültürün bir diğer özelliği de zorbalar ve zalimlerin egemenliği altına girmek istemeyen diğer hürriyet düşkünü ülke ve milletlere örnek olmasıdır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi, programlarımızı ise parsley.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İranlı savaşçıların Saddam rejiminin dayattığı savaştaki Beytul Mukaddes operasyonu ve Hurrem şehrinin kurtarılmasını ele alacağız.
Hicri Kameri, 14. yüzyılın en önemli olaylarını anlatan ve analiz eden sohbetimizde birlikteyiz. 1980'lerin önemli olaylarından biri, Irak diktatörü Saddam'ın İran'a saldırısıydı. Saddam'ın saldırısının başlamasından bir yıl sonra, İran İslam Cumhuriyeti, sözde Halkı Mücahitleri Örgütü yani Münafıklar Örgütü ve diğer devrim karşıtı grupların yarattığı siyasi karışıklıkların ve terör faaliyetlerinin üstesinden gelmeyi başardı ve İran'ın tüm silahlı kuvvetlerinin ve siyasi kurumlarının odak noktası işgali püskürtmeye yöneldi. Bazı ordusunun İran topraklarından uzaklaştırılması ve işgal bölgelerinin kurtarılması tek amaç haline geldi. Bu bağlamda Samenol, Eyme ve Tarikul Kudüs gibi iki büyük operasyon gerçekleştirildi.
Fethul Mubin operasyonunda 10 bin Irak askeri öldürülüp yaralanırken 2'ye yakın Irak askeri tümeni de imha edildi. Bu operasyonda Irak ordusuna ait 18 uçak, 3 helikopter, 361 tank ve personel taşıyıcı ile yüzlerce askeri araç imha edildi. Ayrıca 150 tank, 170 personel taşıyıcı, 500 araç, çok sayıda bireysel silah, bir Sama 6 karadan havaya füze barajı sistemiyle 3 füze uçağı ele geçirildi. Bu operasyon sırasında bazı Irak ordusunun 1. mekanize ve 10. zırhlı tümenlerine verilen ağır darbeler ve yaklaşık 15 bin bazı askerinin ele geçirmesiyle bazı ordusunun savaş kabiliyeti büyük ölçüde azaldı. Bu operasyonda 165'e yakın sahra topu, çok sayıda katyuşa mühimmatı, 130 mm top mermisi ele geçirildi. Fethul Mubin harekatı İran'ın muharebe gücünde ve güç dengelerini değiştirme kabiliyetinde büyük bir sıçramayı beraberinde getirdi. Bu operasyonun gerçekleştirilmesi, operasyonu planlayanlar ve İranlı savaşçılar arasında zafere dair bir güven ruhu yarattı. Bu operasyonun özelliği, komutanlığın karar alma yetkisi ve halkın kapsamlı bir savaşa girmesi hazırlığını göstermesiydi. Bunun sonucunda Irak ordusunun savaş kaybettiğine dair bir inanç oluştu. Bu operasyonun kazanılması İran askeri birliklerinin komutanlarına güveni artırdı ve daha büyük bir operasyon planlayabileceklerini hissettirdi.
Fethülmübin operasyonundan kısa bir süre sonra Hürremşir kentinin Beytülmukaddes adı altında özgürleştirilmesine ve kurtarılmasına yönelik bir operasyon planlandı ve uygulamaya konuldu. Fethülmübin operasyonunda da zaten Beytülmukaddes operasyonunda kullanılacak çok sayıda ganimet ele geçirildi ve bu operasyonun başarısına yardımcı olmuştu. Bu operasyonda bazı düşmanının bıraktığı mühimmat, Hürremşehir'in fethinde İslam Devrim Muhafızları Birlikleri'nin ateş destek ihtiyacının büyük bir kısmını karşıladı. Saddam rejimi ayrıca 3 büyük operasyonda kaybedilen silahların telafisi için Doğu ve Batı kamplarındaki destekçilerinden daha fazla silah aldı. Bazı rejiminin askeri teçhizat yapısının Doğu blokundan olması nedeniyle o dönemde Irak'ın silah ithalatının büyük kısmı Sovyetler Birliği'nden yapılıyordu. Irak'ın Sovyetler Birliği'nden aldığı stratejik silahlardan biri de MiG-25 uzun menzilli bombardıman uçağıydı. Saddam rejimi bu savaş uçağı ile İran topraklarının derinliklerine kadar bombalama imkanı buluyor ve hava savunma tehdidinden kurtulabiliyordu. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti, Irak Bağız ordusunun işgal ettiği bölgeleri özgürleştirme ve kurtarma operasyonuna paralel olarak Suriye ülkesiyle yakın ilişkilerini kullanmış ve ihtiyaç duyduğu petrolü İran'dan alan Hafız Esad, Irak'ın Doğu Akdeniz'e giden petrol borularından yolunu kapatmış ve Saddam'ı bu sermayeden mahrum bırakmıştı.
Tahran Radyosu.
Irak ordusunun Fethülmübin operasyonunda yenilgiye uğratılması ardından Amerika Mart 1982'den itibaren Irak ordusuna istihbari bilgi sağlamaya başladı. Amerika'nın düşüncesi Irak'a verilecek istihbaratın yardımıyla İran topraklarının işgalden kurtarılışını engelleyip Irak'ı güçlü bir konumda tutabilmekti. Irak Bağız ordusuna şans vermemek amacıyla yapılan Fethülmübin operasyonunun bitiminden yaklaşık bir ay sonra Huzistan'ın işgaline son vermek amacıyla İslam güçlerinin en büyük saldırısı başladı. 25 gün süren operasyonda Huzistan eyaletinin güney topraklarının yaklaşık 5400 kilometre karesi Irak Bağız ordusunun işgalinden kurtarıldı. Beytülmukaddes operasyonu 8 yıl süren savaş sırasında İran Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük başarısı oldu ve Hürremşehir 575 günlük işgalin ardından kurtarıldı ve İslam Cumhuriyeti bayrağı o kanlı şehrin camisinin tepesine dikildi. Beytülmukaddes operasyonu İran'ın 8 yıllık kutsal savunması boyunca gerçekleştirdiği 12 büyük ve etkili operasyondan biri olmuştur. Unutulmamalıdır ki 34 gün süren direnişin ve tüm erkek ve kadınlarının kahramanlık göstermesinin ardından Hürremşehir, Bağız ordusunun iyi ve tam donanımlı birkaç tümenine karşı çok az silahla yenik düştü ve direnişin ve ayakta kalmanın sembolü haline geldi. Bu şehrin kurtarılması ise o kadar büyük ve tatlıydı ki bu haberi duyunca sevinmeyen İranlı yoktu. Bütün İran bunu kutladı, sevinç ve mutluluk yaşadı. İran'ın takviminde Hürremşehir Kurtuluş Günü, Direniş, Özveri ve Zafer Günü olarak bilinmektedir.
Genellikle her savaş sırasında operasyonlar için bir isim seçilirdi. Beytülmukaddes operasyonunun isminin seçilmesi, operasyonun zaman şartlarına, hedeflerine ve sonuçlarının öngörüsüne uygundu. Bu ismin seçilmesinin nedenlerinden biri de güvenilir bir savunma hattına ulaşmak için operasyonun Irak'ın içlerindeki Şatul Arab sahiline varıncaya kadar devam etmesi gerekti ve İslam savaşçılarının bu hattı da kırarak Kudüs-ü Şerif'e doğru hareket etme şeklini göstermek istemesiydi. Huremşehir'in fethi siyasi açıdan da çok önemliydi ve başta İmam Hümeyni olmak üzere İran halkı ve yetkilileri üzerinde büyük ve mutluluk dolu bir etki yarattı.
İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Huremşehir'in fethedildiği haberini duyduktan sonra aynı gün bir mesaj yayınlayarak Huremşehir'i kurtarmanın önemini gösterirken cesur savaşçılar ve düşmana karşı kazanılan zafer hakkındaki görüşlerini dile getirdi. İmam Hümeyni bu mesajında İslam evlatlarını ve silahlı kuvvetleri övdü ve zaferin yalnızca Allah'tan geldiğine kesinlikle inandıklarına vurgu yaparak bu büyük zaferi ve kazanımı ilahi başarı olarak adlandırdı. İslam ve aziz ülke için ebedi bir şeref olarak armağan eden silahlı kuvvetlere ve savaşanlara ise övgü yağdırdı. Huremşehir'in kurtuluşu önemli bir savaş döneminin sonu ve kutsal savunmada yeni bir dönemin başlangıcıdır. Huremşehir'in fethi savaşın doğasını ve şeklini değiştirdi. Huremşehir'in fethinden önce Saddam ve Irak Baas Partisi'nin hedefi İran-İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatmak ve teslime zorlamaktı. Tabii savaş sırasında Saddam bunu yapamayacağını hissettiğinde askeri işgalin hedefi Huzistan eyaletinin bir bölümünü İran'dan koparma ve 1975 El Cezire Anlaşması'nı iptal etme yoluna yöneldi. Huremşehir'in fethi ise Saddam'ın planladığı tüm hedefleri yerle bir etti. Beytul Mukaddes Harekatı ve Huremşehir'in fethi İran'ı zaferin zirvesine taşıdı ve İslam savaşçılarını İran'ın gurur kaynağının zirvesine yerleştirdi.
Muhterem dinleyiciler, 100 Yılda 100 Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haft Evrang.
Sevgili dinleyiciler, Haft Evrang adlı programımızın 28. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'daki Kaşkay kabilesinin müziğini ele almak istiyoruz.
İlk önce Avaz-ı Şehr adlı güzel enstrümantal Kaşkay müziğini dinleyeceksiniz.
Kaşkay kabilesinin müziğinden bahsetmeden önce Kaşkay kabilesinin halkı hakkında biraz bilgi edinmemiz daha iyi olacaktır.
Kaşkay kabilesi İran'ın en kalabalık kabilelerinden biridir. Bu kabile daha sonraları Hindistan'a, Irak'a, Sistan'a ve sonunda Fars iline göç eden Hazar Denizi'nin kuzeyindeki Kıpçak Ovası'nın Türkmenlilerinin bir parçası olarak biliniyor. Zamanın geçmesine ve modernite kültürünün oluşmasına rağmen Kaşkay kabilesi görenek ve geleneklerini korudu ve doğada yaşamaktan yararlanır. Siyah çadırda yaşama, Kaşkay müziği, kabileye özgü geleneksel yaşam, yemek ve yiyecekler Kaşkay kabilesinin önemli özelliklerindendir.
Türk ırklı Kaşkaylar Türkçe konuşur. Kaşkay kabilesi uzak geçmişlerden beri Fars ilinde ve İran'ın güneyinde vardı. İngilizler ve Portekizliler Kaşkay adını duymaktan korkarlardı. Çünkü onları savaşçı yiğitler olarak görürlerdi. Türkçe bir sözcük olan Kaşka, cesur ve korkusuz birey ve yiğit, pehlivan anlamında da kullanılır.
Şimdi sıra Kaşkay halkının müziğine geldi. İran'ın platosunda binlerce yıldır yaşayan Kaşkay kabilesinin kendine özgü müziği vardır. Tabii bu müzikte Azeri musikesinden de bazı yönler görülüyor. Bu kabilenin çalgıcıları çalgıda ve müziklerin icra edilme yapısında bazı değişiklikler yapmış. Bu değişiklikler Kaşkay bir hava almıştır. Turnalar, aşık gelmiş ve maralabak gibi birçok Azeri folklorik ve İran'ın kuzeybatı bölgesi ve Doğu Anadolu şarkı ve müziği ve bunlara benzer onlarca şarkı, icrada ufak değişiklikler yapılarak Kaşkaylar arasında da yaygındır.
Kaşkay müziğinde üç çalgı başka çalgılardan daha fazla kullanılmaktadır. Bunlar kopuz, kerna ve doholdur. Tabi setar, kemençe ve keman da Kaşkaylar arasında yaygınlaşmıştır. Sümer levhalarında oyulmuş müzik aletlerinden biri kısa bir sapa sahip olan ince, enli ve oval bir çanaktır. Bu levhada çalgıcı ayakta durmuş ve çalgıyı bağrına basıyor ve her iki eli kullanarak çalıyor. Kaşkayların bugünkü çalgısı veya setarı onun evrim geçirmiş şeklidir.
Şimdi Üstad Habibullah Gorginpur'un setar solosunun bir bölümünü dinleyeceksiniz.
Üstad Habibullah Gorginpur'un Kaşkay setarı solosunu dinlediniz.
Kaşkay şarkıları çok güzel ve hoştur ve bu şarkıların ana temaları yalnızlık ve ayrılıktır. Kaşkaylar saz, kerna ve nakkari ile otantik müzikler çalan profesyonel çalgıcıları ve şarkıcıları sarban, çengi ve aşık olarak adlandırırlar. Sarbanlar Kaşkay müziğini ne ile çalarlar ve daha çok vokal müzik icra ederler.
Tahran Radyosu.
Kavmi Kaşkay müziği daha çok çengiler arasında yaygındır. Çengiler, kernacı, sazcı ve nakarecidir. Bu sanatçılar genellikle düğünlerde çalarlar. Şimdi sıra aşıklara geldi. Rivayetlerde Kaşkay aşıklarının aslında Kafkasya, Şirvan ve Şeki gibi bölgelerden Fars iline göç ettikleri söylenmiştir. Bu nedenle Kaşkay aşıkları ile Azerbaycan aşıkları arasında ortak yönler vardır. Bu ortak yönler müzikten ziyade icra ettikleri öykülerin temasındadır.
Genel olarak Kaşkay kabilesinin şarkıları sürekli olarak ayrılık, aşkta başarısızlık ve yoksun olmayı simgeliyor veya destansı şarkılardır. Kaşkay müziği hüzün vericidir çünkü hayatı birçok olay ve sıkıntı ile beraber olan çok çalışan halkın anılarını anlatıyor ve geçmişin tarihi ve onların kaybedilmiş ilgileri ile uyumludur. Aşıkların şarkıları olan en meşhur Kaşkay şarkıları Kerem, Kuçe Eyvez, Mahmut ve Garipcan'dır.
Şimdi hep birlikte Tehmures Cihangir'in seslendirdiği Kuçe Eyvez'i dinleyeceksiniz.
Güzel Kuçe Eyvez müziğini dinlediniz. Bu şarkı bir Azerbaycan destansı şarkısıdır ve Kaşkay kabilesinin Azerbaycan toprağında kökü olduğundan bu şarkı yüzyıllardır bu kabile arasında da kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Ve bu müzik Kaşkayların destansı hayatıyla birleştiğinden çok hoş ve caziptir. Bu şarkının bir bölümünde şair şöyle diyor.
Yiğitler, bugün savaş günü. Erkekleri yaralarından tanırlar. Başınızda iyi düşünceleriniz olsun. Savaş gününde savaş meydanında baş yuvarlayın. Köroğlu'nun yiğitliği ölümsüz kalmalı. Düşmana arkasını çeviren utansın.
Kaşkay kabilesinin en güzel şarkılarından bir diğeri de Seher Avazı'dır. Seher Avazı Kaşkaylar için en hoş ve en kulak okşayan şarkılardan biridir. Bu şarkı güneşin doğuşundan önce çalınır. Kerna'nın yüksek sesi tüm dağda yankılanır ve yankısı tüm ovalara bile gider.
Uykulu insanları uyandırır ve daha iyi ve daha mutlu bir günün başlaması için haykırıyor. Seher avazı, düğün gününün sabahında ahaliyi haberdar etmek ve töreni resmi olarak duyurmak için damadın evinin yanında çalınıp okunuyor. Damadın annesi renkli mendili Kerna'ya bağlıyor ve aslında bu andan itibaren düğün resmen başlar ve biraz sonra herkes dans etmekle meşgul olur. Misafirler de yavaş yavaş düğün töreninin düzenlendiği yere varır ve Kaşkay mendil dansını icra ederler.
Sevgili dinleyiciler, Heft Evreng adlı programımızın 28. bölümünün sonuna geldik.
Bizi internet sitemiz olan parsley.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi e-posta adresimiz turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Resulullah Bisseti'nin İnsanın talim ve tezkisi bağlamında peygamberlerin muazzam hareketinin ebedileşmesine sebep olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Peygamber insanları eğitmek ve tezkiye yapmaları için meb'us oldu. Kitabı, hikmeti öğretsin, onları tertemiz bir hale getirsin veya başka bir yerde ve onlara kitabı ve şeriatların hikmetlerini öğretmektedir. İnsanlar hem eğitmeli ve hem arındırılmalıdır ki bu gezegen ve bu büyük insanlık topluluğu sağlıklı bir aile gibi kemal yolunu kat etsin ve dünyanın hayırlarından yararlansın. Tüm nübüvvetler ve bisetlerin hedefi budur. Nübüvvette meb'us olan nebilerin her biri bu büyük talim ve terbiye hareketini dönemlerin imkanları izin verdiği kadar ilerlettiler. Fakat Hatem dini ve Hatem peygamberi bu büyük ilahi hareketi ebedileştirmelidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Tahran Cuma namazı hatibi kutsal savunma yıllarının İslam İnkılabı tarihinde unutulmaz bir dönem olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i, Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi'ni Suudi Arabistan Milli Günü nedeniyle tebrik etti. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, Amerikan tarafı çoğulculuktan çıkıp gerçek niyetini ve iradesini gösterirse tüm tarafların Berjam nükleer anlaşmasına dönmesi ve İran'a yönelik yaptırımların iptali konusunda bir anlaşmaya varması çok uzak bir ihtimal değil dedi. Vietnam Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı ile New York'ta görüştü. İsviçre Maslahat Güzarı İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye Savunma Bakanı, güçlerimizi Suriye'den çekmek mantıklı değil dedi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.